Ayrım 24.
Ama oğlunun hasta olduğundan habersiz de bırakamazdım. O anlaşılmaz intihar kalkışmasını anlatmayı yararsız buldum. Şiddetli bir karaciğer sancısından söz ettim yalnız. Gerçekten de bu işin en açık sonucu olarak kalıyor. Olivia'nın sizde olduğunu bilmek bile güvene getirdi beni, dedi Pauline. Sizden daha iyi bakamazdım ona, çünkü sizin de onu benim kadar sevdiğinizi iyice anlıyorum. Bu son sözcükleri söylerken garip bir ısrarla baktı bana. Bu bakışa kattığını görür gibi olduğum anlamı düşündün mü? Pauline'in önünde hani şu gönül huzursuzluğu diye adlandırılan şeyi duyuyordum içimde. Belirsiz bir şeyler kekelemekten başka bir şey gelmedi elimden. Şunu da söylemek gerekir ki 2 gündür gereğinden fazla heyecanlanmış, kendi kendime hiç mi hiç hükmedemez olmuştum. Şaşkınlığım çok açık olmalıydı çünkü kızarmanız çok şeyler anlatıyor, diye ekledi. Zavallı dostum, serzeniş beklemeyin benden. Onu sevmeseniz o zaman serzenişte bulunurdum. Onu görebilir miyim? Olivia'nın yanına götürdüm onu. Bernard geldiğimizi duyunca çekilmişti. Ne kadar yakışıklı, diye mırıldandı. Yatağın üzerine eğildi Pauline. Sonra bana döndü. Benim için öperseniz, uyandırmaktan korkuyorum. Hiç kuşku yok, Pauline olağanüstü bir kadın. Yalnız bugün düşünmüyorum bunu ama anlayışı bu kadar ileri götüreceğini ummazdım. Bununla birlikte sözlerindeki dostlukla sesine kattığı şu bir tür neşe içinde biraz zorlama sezer gibiyim. Belki de huzursuzluğumu gizlemek için harcadığım çabadan dolayı. Bir de önceki konuşmamızda geçen bir tümceyi bilgece bulmaya çalışmasam da bana bilgece tümcelerden biri gibi gelen bir tümceyi anımsıyorum. Önleyemeyeceğim bir şeyi iyilikle kabul etmeyi yeğe tutarım. Hiç kuşkusuz Pauline iyi olmaya çalışıyordu. Sonra gene atölyeye geldiğimiz zaman gizli düşünceme karşılık verircesine ''Az önce incinmemekle sizi incitmiş olmaktan korkuyorum. Erkeklerin kendi tekellerinde bulundurmak istedikleri bazı düşünce özgürlükleri vardır. Ama duyduğumdan daha fazla bir kızgınlık duyuyormuş gibi davranamam size.'' Yaşam gözlerimi açtı. Çocukların aralığının çok iyi korunur görünmekle birlikte ne kadar iğreti kaldığını anladım. Ayrıca en arı delikanlıların ileride en iyi kocalar olacaklarına da inanmıyorum. En sadık kocalar olacaklarına da, diye ekledi acı acı gülümseyerek. Kısacası babalarını tanıdıktan sonra oğullarıma başka erdemler dilemeye başladım. Ama aşırı hazza düşmelerinden ya da düşürücü dostluklar kurmalarından korkuyordum. Olivia kolayca başkalarının etkisine kapılıyor. Onu tutmaya gönülden çalışacaksınız. Ona iyilik edebileceğinize inanıyorum. İsteyin yeter. Böyle sözler utanca, şaşkınlığa gömüyordu beni. Olduğumdan daha iyi gösteriyorsunuz beni. Bundan başka söyleyecek bir şey bulamadım. Hem de en düş, en zoraki biçimde. Pek tatlı bir incelikle sürdürdü. Olivia daha iyi yapacak size. İnsan aşkla neler çıkaramaz kendinden. Havayı azıcık değiştirmek düşüncesiyle, ''Benim yanımda olduğunu Oscar biliyor mu?'' diye sordum. ''Paris'te olduğunu bile bilmiyor. Oğullarımla ilgilenmediğini söylemiştim. Bunun için istiyordum George'la konuşmanızı. Konuştunuz mu acaba?'' ''Hayır, konuşmadım daha.'' Pauline'in alnı birdenbire kederlenmişti. ''Gittikçe artıyor kaygım. Umursamazlıktan, alaydan, kendini beğenmişlikten başka bir şey olmadığını sandığım bir güvene büründü. İyi çalışıyor, öğretmenleri kendisinden memnun. Kaygımı neye dayandıracağımı bilemiyorum.'' Sonra birdenbire sakinliği bırakarak hiç ummadığım bir taşkınlıkla ''Yaşamım ne duruma geldi farkında mısınız?'' dedi. ''Mutluluğumu kıstım, onu yıldan yıla budamak zorunda kaldım. Birer birer umutlarımı kısalttım. Boyun eğdim, hoş gördüm, anlamıyormuş, görmüyormuş gibi davrandım. Ama en sonunda bir şeye yapışıyor insan. Bu yapıştığınız da elinizden kaçınca akşam gelip yanımda lambanın altında çalışıyor.'' Bazı başını kitabından kaldırdığı zaman gözlerinde gördüğüm şey sevgi değil, meydan okuma. O kadar az hak ettim ki bunu. Bazı ona olan sevgim kine dönüşüyormuş gibi geliyor birden. Hiç çocuğum olmasın isterdim. Sesi titriyordu, elini tuttum. Olivia ödüllendirecek sizi, bunu ben üzerime alıyorum. Evet, delilik böyle konuşmam. Sanki 3 oğlum yokmuş gibi. Birini düşündüm mü artık yalnız onu görüyorum. Pek mantıklı bulmayacaksınız beni ama bazı gerçekten de akıl ermiyor. Onu yatıştırmak umuduyla dümdüz bir sesle ''Gene de sizde en hayran olduğum şey akıl.'' dedim. Geçen gün Oscar'dan o kadar bilgece söz ediyordunuz ki. Pauline birdenbire dikleşti. Bana baktı, omuz silkti. Hep böyledir. Bir kadın ne kadar boyun eğmiş gibi davranırsa o kadar mantıklı görünür, diye atıldı. Hırçınlığa benzer bir şeyler vardı sesinde. Bu düşünce sırf doğruluğu dolayısıyla kızdırdı beni. Belli etmemek için hemen konuştum. Mektuplar konusunda yeni bir şey yok mu? Yeni bir şey mi? Yeni bir şey. Oscar'la benim aramda nasıl yeni bir şey olsun istiyorsunuz? Bir açıklama bekliyordu. Ben de bir açıklama bekliyordum. Bütün ömür boyunca açıklamalar bekler insan. Oscar durumunu çapraşık buluyordu, dedim. Biraz sinirlenmiştim. Ama dostum, iyi bilirsiniz ki ölümsüzleşmek için çapraşık durumlar gibisi yoktur. Bunları çözmeye çalışmak sizlere, romancılara düşer. Yaşamda hiçbir şey çözülmez. Her şey sürer. Belirsizlik içinde kalır insan. Sonuna kadar da neye dayanacağını bilemeden öyle kalacaktır. Bu arada hiçbir şey olmamışçasına yaşam sürüp gider. Buna da razı olur insan. Her şeye, her şeye razı olduğu gibi. Neyse, Allah'a ısmarladık. Konuşmasında dikkatimi çeken bazı yeni seslerin yankısı pek dokunuyordu bana. Bir tür saldırganlıktı bu. Bana, belki hemen o anda değil ama konuşmamızı anımsayınca, Polly'nin Olivia ile ilişkilerimize söylediğinden çok daha zor, her şeyden daha zor razı olduğunu düşündürttü. Bu ilişkileri açıkça suçlamadığına, hatta kendisinin de söylediği gibi bazı bakımlardan bunu sevindiğine inanmak istiyordum. Ama belki kendi kendine bile açamadan bundan kıskançlık duymaktan geri durmuyor. Hemen sonra hem de aslında hiç de fazla önemsemediği bir konuda bu beklenmedik ayaklanışını yalnız bununla açıklayabiliyorum. İlkin en çok değer verdiğini bana bağışlamakla iyilik yedeğini tüketmiş, birdenbire bundan yoksun kalmış diyeceği gelirdi insanın. Kıskançlığını belli eden, belki sonradan düşündüğü zaman kendisini de şaşırtan, tutarsız, hatta acayip sözleri bundan ileri geliyordu. Boyun eğmemiş bir kadının durumu ne olabilirdi diye düşünüyorum. Bir dürüst kadının demek istiyorum. Sanki kadınlarda dürüstlük diye adlandırılan şey her zaman boyun eğmişliği gerektirmezmiş gibi. Akşama doğru Olivia gözle görülür derecede iyileşmeye başladı. Ama geri dönen yaşam kaygıyı da kendisiyle birlikte getiriyor. Onu yatıştırmanın yollarını arıyorum. Düello mu? Dürmer köye kaçmış. Ardından koşamazdık ya. Dergi mi? Berkay uğraşıyor dergiyle. Pasavan'da bıraktığı öteberi mi? En önemli nokta bu. George'un bunları ele geçiremediğini söylemek zorunda kaldım. Ama hemen yarın kendim gidip getirmeyi üzerime aldım. Anlaşıldığına göre Pasavan'ın bunları rehin olarak alıkoymasından korkuyordu. Bir an bile kabul edemiyordum bunu. Dün bu sayfaları yazdıktan sonra atölyede oyalanıyordum. Olivia'nın beni çağırdığını işittim, yanına koştum. Fazla zayıf olmasaydım ben gelecektim, dedi. Kalkmak istedim ama ayağa kalktım mı başım dönüyor, düşmekten korkuyorum. Hayır hayır, daha kötü bulmuyorum kendimi, tersine. Ama seninle konuşmam gerek. Bana söz vereceksin. Önceki gün neden kendimi öldürmek istediğimi hiçbir zaman öğrenmeye çalışmayacağına. Artık bunu kendim de bilmediğimi sanıyorum. Söylemek istesem de gerçekten söyleyemezdim. Ama bunun yaşamımdaki gizli bir şeyden, senin tanımayacağın bir şeyden olduğunu düşünmemelisin. Sonra daha alçak bir sesle, utançtan olduğunu da düşünme. Karanlıktaydık ama gene de alnını omzumda saklıyordu. Utanıyorsam da geçen akşamki o şölenden, sarhoşluğumdan, kızgınlığımdan, gözyaşlarımdan utanıyorum. Bir de şu yaz aylarından. Bir de seni gerektiği gibi beklememekten. Sonra artık bunların hiçbirinde kendini görmeye razı olmadığını, bütün bunları öldürmek istediğini, öldürdüğünü, yaşamından sildiğini söyledi. Çırpınmasında bile zayıflığını duyuyordum. Hiçbir şey söylemeden bir çocuk gibi okşuyordum onu. Dinlenmek gereksiniminde olabilirdi. Susmasına bakarak uyuyacağını umuyordum. Ama en sonunda mırıldandığını duydum. Senin yanında uyuyamayacak kadar mutluyum. Sabaha kadar bırakmadı beni. 11. Bernard erken geldi o sabah. Olivia daha uyuyordu. Bernard önceki günlerde de yaptığı gibi elinde bir kitapla dostunun başucuna yerleşti. Bu da Edward'ın nöbete ara vermesini, sonra sözünü yerine getirmek için Pasavan'ın evine gitmesini sağladı. Bu erken saatte evde bulunacağı kesindi. Güneş parlıyordu. Sert bir hava ağaçları son yapraklarından da temizliyordu. Her şey duru, gök rengi görünüyordu. Edward 3 gündür dışarı çıkmamıştı. Uçsuz bucaksız bir sevinçle genişliyordu yüreği. Hatta bütün varlığı açılmış ve boşalmış bir zarf gibi, bölüntüsüz bir deniz, tanrısal bir iyilik okyanusu üzerinde dalgalanıyormuş gibi geliyordu ona. Aşk ve güzellik varlığımızın çevrelerini böyle sınırsızlaştırır. Edward, Olivia'nın öteberilerini getirmek için bir otomobil gerektiğini biliyordu. Ama taksi çağırmakta acele etmiyordu. Yürümekten zevk almaktaydı. Doğa karşısında duyduğu iyilik durumu, Pasava'nın karşısına çıkmasını daha bir güçleştiriyordu. Ondan tiksinmesi gerektiğini düşünüyordu. Bütün kızgınlıklarını aklından geçiriyordu bir bir ama batmalarını duymuyordu artık. Daha dün nefret ettiği bu rakibi şimdi geride bırakmıştı. Daha uzun zaman ondan nefret edemeyecek kadar geride bırakmıştı. Hiç değilse bu sabah nefret edemezdi ondan. Öte yandan mutluluğunu belli edebilecek bu değişmeyi sezdirmemesi gerektiğini düşündüğü için silahsız görünmektense görüşmemeyi yeğe tutardı. Gerçekten de ne diye kendisi o, Edward gidiyordu sanki. Babilon sokağına gidecek, Olivia'nın öteberilerini isteyecekti. Ne sıfatla? Düşüncesizce kabul edilmiş bir iş diyordu yürürken. Olivia'nın kendi evini seçtiğini belli edecekti bu iş. Bu da tam saklamak istediği şeydi işte. Gerilemek için çok geçti. Olivia söz almıştı. Hiç değilse Pasavan'a karşı çok soğuk, çok sağlam davranmak gerekirdi. Bir taksi geçiyordu, seslendi. Edward Pasavan'ı iyi tanımazdı. Yaratılışının başarı özelliklerinden birinden habersizdi. Hiçbir zaman ansızın yakalanamayan Pasavan oyuna gelmeye katlanamazdı. Bozgunlarını kabul etmek zorunda kalmamak için başına geleni kendisi istemiş gibi davranır, her başına geleni kendi istediğini ileri sürerdi. Olivia'yı elinden kaçırdığını anlar anlamaz öfkesini gizlemekten başka bir şey düşünmedi. Ardından koşmaya çalışmak, gülünç olmayı göze almak şöyle dursun, katılaştı, omuz silkmeye çalıştı. Heyecanları avcunda tutamayacağı kadar güçlü değildi. Kimileri sevinirler buna. Kendilerini tutabilmelerini çoğu zaman yaratışlarının güçlülüğünden çok yoksulluğuna borçlu olduklarını bilmezlerdi ondan. Genelleştirmeyelim de bu söylediğim yalnız Pasavan'a uygulanabilir diyelim. Pasavan kendisinin de Olivia'dan bıktığına kendini inandırmakta fazla güçlük çekmedi. Bu iki yaz ayında yaşamını tıkamak tehlikesi gösteren serüvenin bütün çekiciliği tükenmişti. Bu çocuğun yakışıklılığını, inceliğini, aklının kaynaklarını fazla büyütmüştü gözünde. Hatta bir derginin yönetimini bu kadar genç, bu kadar toy bir kimseye bırakmanın uygunsuzluklarını görmesinin de tam zamanıydı. İyice düşünülünce Struville Hood çok daha iyi görürdü işini. Dergi yönetmeliğinden çıkardı. Ona mektup yazmış, bu sabah evine çağırmıştı. Pasava'nın Olivia'nın kaçma nedeni konusunda yanıldığını da ekleyelim. Saraya fazla ilgi gösterdiği için kıskançlığını uyandırdığını düşünüyor, doğal kendini beğenmişliğini pohpohlayan bu düşünceden hoşlanıyordu. Kızgınlığı yatışıyordu bununla. Struville huyu bekliyordu işte. Hemen içeri alınmasını emrettiği için Edward paroladan yararlandı. Geldiği bildirilmeden Pasavan'ın karşısına çıktı. Pasavan şaşkınlığını hiç belli etmedi. Bereket versin oynayacağı rol yaratılışına uyuyor, düşüncelerinin yolunu şaşırtmıyordu. Edward geliş nedenini söyler söylemez, ''Bu söylediklerinize ne kadar sevindim.'' dedi. ''Gerçek demek, onunla ilgilenmek istiyorsunuz öyle mi? Fazla rahatınızı kaçırmaz mı bu iş? Olivia çok sevimli bir çocuktur ama burada varlığı müthiş huzurumu kaçırmaya başlamıştı. Belli etmeyi göze alamıyordum, öyle naziktir ki. Sonra ailesinin yanına dönmemeyi iyi gördüğünü de biliyordum. Aile değil mi ya, bir kez ayrıldı mı insan?'' Ama annesi üvey kardeşiniz değil miydi ya da buna benzer bir şey? Olivia bir ara anlatmıştı galiba. Öyleyse sizde kalmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse gülümseyecek bir şey bulamaz bunda. Bu sözcükleri söylerken kendisi de bunda kusur etmiyordu. Benim evimde anlarsınız ya varlığı daha tehlikeliydi. Gitmesini istememin nedenlerinden biri de buydu. Kamuoyuna kulak asmak alışkanlığında değilsem de. Hayır, onun iyiliği için daha çok. Görüşme fena başlamamıştı ama Pasavan, Edward'ın mutluluğu üzerine hainliğinin zehirinden birkaç damla damlatma hazından kendini alamıyordu. Her zaman yedek olarak saklardı bu zehirden. Ne olacağı bilinmez ki. Edward sabrının tükendiğini fark etti. Ama birdenbire Vincent geldi aklına. Pasavan'ın ondan haberi olması gerekirdi. Dovi'ye gelip soracak olursa ona Vincent'dan söz etmemeye iyice karar vermişti elbet. Ama soruşturmasından daha iyi sıyrılmak için kendisinin de haberli olması daha iyi olur gibi geliyordu ona. Direncini güçlendirirdi bu. Konuyu değiştirmek için bu bahaneye dört elle sarıldı. ''Vincent mektup yazmadı bana.'' dedi Pasavan. ''Ama Lady Griffith'ten, biliyorsunuz, ötekinin yerini alan bir mektup aldım. Ondan uzun uzun söz ediyor bu mektupta. Alın işte mektup. Neden siz de bilmeyecekmişsiniz bu mektubun içindekini?'' Mektubu uzattı, Edward okudu. 25 Ağustos. My dear, prensin yatı bizsiz ayrılacak Dakar'dan. Götürdüğü bu mektup elinize değdiği zaman biz kim bilir nerede olacağız. Belki de Vensa'nın ot toplamak, benimse avlanmak istediğimiz Kazamança kıyılarında. Ben mi onu götürüyorum, o mu beni götürüyor, yoksa ikimizin de canını okuyan serüven iblisi mi bildiğim yok artık. Gemide tanıştığımız sıkıntı iblisi tanıştırdı bizi onunla. Ah dear, sıkıntıyı iyice tanımak için bir yatta yaşamalı. Kasırgalı bir zamanda yaşam biraz çekilir gibi oluyor. Geminin telaşına katılıyor insan. Ama Tenerife'den sonra bir soluk bile kalmadı. Denizin üstünde bir kırışık bile kalmadı. Deniz ki büyük aynası umutsuzluğumun. Ve o zamandan beri neyle uğraşıyorum biliyor musun? Ben senden nefret etmekle. Evet dostum, aşk bize fazlasıyla yavan geldiğinden birbirimizden nefret etmeye karar verdik. Doğrusunu söylemek gerekirse çok önceden başladı bu. Evet, gemiye binmemizle başladı. İlkin sinirlilikten beden bedene gelmelere engel olmayan boğuk bir hiddetti. Havalar güzelleşince yırtıcı bir şey oluverdi. Birine tutku duymanın ne demek olduğunu iyi biliyorum şimdi. Mektup uzundu daha. Gerisini okumasam da olur, dedi Edward. Mektubu pasavana geri verdi. Ne zaman dönüyor? Lady Griffith dönüşten söz etmiyor. Mektubu okumasına izin verdiğine göre bu meraksızlığı bir aşağılama sayması gerekirdi. Seve seve geri iterdi sunulanları ama kendisi sunduklarını küçümsenmesine güç katlanırdı. Bu mektup çok rahatlatmıştı onu. Lillian'a da Vincent'a da biraz sevgisi vardı. Hatta onlara iyilik edebileceğini, yardımlarına koşabileceğini de kanıtlamıştı. Ama karşısındakiler bunu umursamaz oldular mı? Hemen zayıflıyordu sevgisi. İki dostu kendisinden ayrılırken mutluluğa doğru yelken açmamalıydılar. Bu da onun iyi oldu diye düşünmesine yol açıyordu. Edward'a gelince, sabah mutluluğu, kızgın duyguların betimlenişi karşısında huzursuzluk duymamasına olanak bırakmayacak kadar içtendi. Mektubu verirken hiçbir yapmacıklığı yoktu. Ama pasavan hemen üste çıkmak istiyordu. ''Ha, bir söyleyeceğim daha vardı size.'' dedi. ''Olivia'nın bir derginin yönetmenliğine getirmeyi düşünmüş olduğumu biliyor musunuz? Elbette böyle bir şey söz konusu değil artık.'' ''Orasını söylemek bile fazla.'' diye yanıtladı Edward. Pasavan farkında olmadan büyük bir kaygıdan kurtarıyordu onu. Edward'ın sesinden onun işini kolaylaştırdığını anladı, dudaklarını ısıracak kadar bile zaman beklemeden ''Olivia'nın bıraktığı öteberiler kaldığı odada.'' dedi. ''Bir taksiniz vardır herhalde, taşırlar.'' ''Ha, kendisi nasıl, iyi mi bari?'' ''Çok iyi.'' Pasavan kalkmıştı, Edward da kalktı. En soğuğundan bir selamla ayrıldılar. Edward'ın gelişi müthiş canını sıkmıştı Comte de Passavant'ın. Uf, dedi Struvilhu'nun girdiğini görünce. Struvilhu kendisine kafa tutardı ya, Passavant onun yanında pek rahat bulurdu kendini. Daha doğrusu hiç canını sıkmazdı. Elbette yutulması güç bir lokma vardı karşısında, bunu bilirdi. Ama kendisi de ona denk olduğunu sanır, bunu kanıtlamaya çalışırdı. Sevgili Struvilhu, oturun, dedi. Bir koltuğu ona doğru itti. Gerçekten sevindim sizi gördüğüme. Sayın Kont beni istemişler, işte emirlerindeyim. Struvilhu onun yanında bir uşak pervasızlığı takınmaktan hoşlanırdı ama Passavant onun bu davranışlarına alışkındı. Dost doğru konuya gelelim. Ötekinin dediği gibi masaların altından çıkmak zamanı. Bundan önce birçok mesleklere girip çıktınız. Bugün size gerçek bir diktatör işi önermek istiyorum. Ama hemen belirtelim ki yalnız yazın söz konusu. Ne yapalım, dedi Struvilhu. Sonra Passavant kendisine sigara tabakasını uzatınca, izin verirseniz ben... Hiç de izin vermiyorum. O berbat kaçak sigaralarınızla pis pis kokutacaksınız odamı. Bu nesneyi içmekte ne zevk var, hiçbir zaman anlamadım. Yok, ben de bunlara deli olduğumu söylemiyorum ama çevremdekilerin rahatını kaçırıyor da. Hala mı uzlaşmazlık? Bu dala yerine konulmamalıyım ne de olsa. Sonra Passavant'ın önerisine doğrudan yanıt vermeden Struvilhu düşüncesini açıklamayı, tutumunu açıkça belirtmeyi uygun buldu. Sonra icabına bakılırdı. İnsanseverlik hiçbir zaman güçlü yanım olmadı. Biliyorum, biliyorum, dedi Passavant. Bencillik de, iyi bilmediğiniz bu işte. Bencillikten kurtulmamız için daha da çirkin bir elseverlikten başka yol olmadığına inandırmak isterler bizi. Bana gelince ben insandan daha aşağılık, daha iğrenç bir şey varsa bunun birçok insan olduğunu ileri sürüyorum. Hiçbir usa vurma aşağılık birimlerin çok güzel bir toplam verebileceğine inandırmaz beni. Bir tramvaya ya da bir trene bindin mi bütün bu canlı çöplüğü bulamaca dönüştürecek güzel bir kaza dilerim hep. kendim de içinde olmak üzere. Bir tiyatroya girip de avizenin düşmesini ya da bir bomba patlamasını dilemediğim olmaz. Kendim de havaya uçacak olsam bile daha iyi fırsatlar beklemesem bu bombayı seve seve kendim getirirdim ceketimin altında. Ne diyordunuz? Hayır, bir şey yok, anlatmanıza bakın, sizi dinliyorum. Başlamak için çelişki kamçısını bekleyen söylevcilerden değilsiniz siz. O paha biçilmez portonuzdan bir kadeh ikram etmek istiyorsunuz gibime geldi de. Pasavan gülümsedi. Şişe de yanınızda kalsın, dedi uzatarak. Canınız isterse boşaltın ama konuşun. Struvilho kadehini doldurdu. Bir koltuğa yerleşti, sonra başladı. Bendeki de şu kuru bir yürek diye adlandırılan yüreklerden midir bilmem. Buna inanamayacak kadar kızgınım. Tiksintim fazla, pek umurumda da değil. Bu organda onu yumuşatmak tehlikesi gösteren her şeyi çoktandır bastırdığım da doğru. Ama hayranlıktan, bir tür saçma bağlılıktan nasibimi almamış da değilim. Çünkü insan olarak kendimi küçümserim. Başkaları gibi kendimden de nefret ederim. Her zaman, her yerde yazının, sanatların, bilimlerin, insanlığın iyiliği için çalıştığı yinelenip duruyor. Onları kusmam için bu kadarı yetiyor bana. Ama tümceyi tersine çevirmeme hiçbir engel yok. İşte o zaman soluk alıyorum. Evet, bense tam tersine acımasız bir anıt kurmaya çalışan aşağılık bir insanlık, güzel bir tabak cilası elde etmek için karısını ve çocuklarını, üstelik de kendi kendini yakan bir Bernard Palissy kuruyorum kafamda. Bu Bernard Palissy ile de yeterince tıraşladılar ya bizi. Sorunları ters yöne çevirmekten hoşlanıyorum. Ne yaparsınız, böyledir benim kafam. Kafamda sorunlar baş aşağı gelmedikçe bulamazlar dengeyi. Dirsek dirseğe geldiğim bütün bu iğrenç insanların nankör kurtuluşu için kendini harcayan bir İsa düşüncesine katlanamasam da, bir İsa oluşturmak için çürüyen bu ayak takımı sürüsünü gözlerimin önüne getirdikçe bir memnunluk, hatta bir tür huzur duyarım. Ama başka bir şeyi de ye görürüm doğrusu. Çünkü onun bütün öğretisi insanlığı çirkefin biraz daha derinlerine gömmekten başka hiçbir şeye yaramamıştır. Yıkım gaddarların bencilliğinden geliyor. Özverili bir gaddarlık. İşte bu doğurabilir büyük şeyleri. Mutsuzlukları, zayıfları, raşitikleri, yaralıları korumakla yanlış yola sapıyoruz. Bize bunu öğütleyen dinden bu yüzden nefret ediyorum işte. İnsanseverlerin de doğayı, bitkileri ve hayvanları incelemekten çıkardıklarını ileri sürdükleri büyük barış, yabanıl durumda yalnız güçlülerin gelişmesinden ileri geliyor. Bütün gerisi firedir, gübre işi görür. Ama bunu görmesini bilmiyorlar, bunu kabul etmek istemiyorlar. Elbette, elbette, ben gönülden kabul ediyorum. Anlatın. Söyleyin, insanın çok güzel at, sığır, kümes hayvanı, tahıl, çiçek ırkları elde etmek için o kadar şey yapıp da hala tıpta kendi dertlerine bir rahatlama, acımada bir çare, dinde bir avuntu, sarhoşluklarda da unutuş arar durumda olması aşağılık, yüz kızartıcı bir durum değil mi? Soyu düzeltmeye çalışmalı. Ama her seçmeye uygun olmayanların ortadan kaldırılmasını gerekir. Buna da bizim Hristiyan toplumcuğumuz razı olamaz. Yozlaşmışları hadım etmeye bile yanaşmaz. En çok dölverenleri de bunlardır. Hara gerek bize, hastane değil. Vallahi Struvilho, işte bu yanınızı beğeniyorum ben. Şimdiye kadar hakkımda aldanmış olmanızdan korkuyorum Sayın Kont. Siz beni bir kuşkucu sandınız. Oysa ben bir ülkücü, bir gizemciyim. Kuşkuculuk hiçbir zaman iyi bir şey vermemiştir. Fazlasıyla bilinir nereye götürdüğü, hoşgörüye. Kuşkucuları düş gücünden yoksun, ülküsüz insanlar sayarım. Budala sayarım. Bu güçlü insanlığın oluşması bir sürü duygu inceliklerini silip süpürür, bilmiyor değilim. Ama bu inceliklerin yok olmasına üzülecek hiç kimse bulunmayacaktı. Öyle ya, inceliklerle birlikte inceler de kaldırılacaktır ortadan.